Ayrım 11. Lobi belgesi. Soruldu. Soruşturma kapsamında yakalanan Mehmet Zekeriya Öztürk, Muzaffer Tekin, Sevgi Erenaroğlu, Oktay Yıldırım gibi şahıslardan Lobi isimli belge bulunarak el konulmuştur. Belgenin içeriği incelendiğinde Lobi'nin Ergenekon'a bağlı olarak faaliyet gösteren sivil unsurların örgütlenmesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu politikaların içerisinde ise, ülke ekonomisini elinde tutan ve kişisel çıkarları adına ulusal çıkarları hiçe sayabilen, çok uluslu şirketlerle ortaklığı olan güçlü holdinglerin kontrol altında tutulması, güçlü ticari kuruluşlarda kadrolaşma sağlanması, mafya gruplarının yeniden gözden geçirilmesi ve deneyimli mevcut grupların karşısına yeni ve güçlü grupların oluşturularak denetim ve kontrol altına alınmalarının sağlanması, medya kuruluşları aracılığıyla faaliyetler ve amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Lobi belgesi içerisinde belirtilen bu politikaları kim ya da kimler hangi amaçla belirledi? Belgenin kimler tarafından yazıldığını biliyor musunuz? Siz bu belgenin yazım aşamasında yer aldınız mı? Cevap, ben İşçi Partisi Genel Başkanıyım. İşçi Partisi'nin en temel ilkesi devletin, ordunun, polisin içinde örgütlenmez. İkinci ilkesi devlet, ordu, polis ve MİT'in İşçi Partisi'nin içinde örgütlenmesine izin vermez. Bu tür sizin lobi diye söz ettiğiniz karanlık faaliyetlerin en uzağında olan kuruluş Türkiye'de İşçi Partisi'dir. Ne yazık ki Türk Devleti içinde yuvalanan Süper NATO adı verilen o örgüt, işlerini bu tür karanlık örgütlenmelerle yürütmüştür ve her zaman karşısında İşçi Partisi'ni bulmuştur. Bunu bütün Türkiye ve bütün dünya bilir. Bana böyle bir soru sorulması bütünüyle psikolojik savaş kapsamı içindedir. Ergenekon soruşturması bu boyutuyla İşçi Partisi ve Genel Başkanına karşı psikolojik savaş kampanyalarına hizmet etmekte ve bu açıdan suç işlenmektedir. Bu suçlarla ilgili başvurularımızı yapacağız. Soruldu. Tuncay Güney Lobi isimli belgenin Veli Küçük'ün talimatıyla Doğu Perinçek, Ümit Oğuz'dan, Adnan Akfırat ve kendisi tarafından hazırlandığını, son şeklini ise Veli Küçük'ün verdiğini beyan etmiştir. Belgeyi kimlerle birlikte ne şekilde hazırladınız? Siz böyle bir yapılanmayla neyi amaçlamaktasınız? Bu yapının kurucuları ve yöneticileri kimlerdir? Cevap, bu soru karanlık örgütlerin psikolojik savaş öğretilerinden ilham alınarak hazırlanmıştır. Tuncay Güney gibi bir insanla oturup bir kez bile görüşmüşlüğüm yoktur. Yine Ümit Oğuzdağ'la hiç görüşmüşlüğüm yoktur. Adnan Akfırat pırıl pırıl değerli bir aydındır. Öbür ikisiyle hiçbir şekilde görüşmemin olmayacağını soruyu hazırlayanlar da bilir. Soruldu. Sizin de içinde bulunduğunuz bir grup tarafından hazırlandığı iddia edilen Ergenekon ve lobi belgelerinin amacının TSK mensubu ve sivil şahısları kullanarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını, ilke ve inkılaplarını maskeleme yaparak illegal kazanç, gizli istihbarat, legal ve illegal faaliyetler, naylon terör örgütü kurmak, naylon şirketler oluşturma, suikast ve propaganda gibi yöntemler vasıtasıyla bir örgütlenme oluşturup gizlilik prensipleri altında Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm devlet kademelerini ele geçirip örgütün amaçları doğrultusunda bir devlet yapısı kurmak olduğu belirtilmiştir. Bu konuda ifadenizi veriniz. Cevap, benim hayatımda yukarıda sayılan faaliyetlere benzeyen nokta büyüklüğünde bir leke dahi yoktur. Böyle düzmece suçlamalar karanlık örgütlerin işidir. Bu suçlamaların uygulamada örnekleri ve yansımaları bulunmadığı zaman yapılan iş psikolojik savaştır. Aydınlık Dergisi ve Tuncay Güney. Soruldu. Aydınlık Dergisi ve gazetesi hakkında bilgi veriniz. Gazete ve derginin finansmanını ne şekilde sağladınız? Cevap. Aydınlık Dergisi Türk milletinin aydınlanmasında ve Türkiye'nin savunulmasında özel bir basın görevi yapar. Derginin parasal kaynakları yasaldır ve muhasebe kayıtlarındadır. Benim bildiğim çeşitli kez denetimden geçirilmiştir ve Maliye Bakanlığı'nın resmi görevlileri hayatlarında bu kadar berrak ve düzgün tutulmuş yasal kayıtlara çok az rastladıklarını belirtmiş ve dergi yöneticilerini kutlamışlardır. Soruldu. Tuncay Güney Aydınlık Dergisi'de çalıştı mı? Cevap. Tuncay Güney Aydınlık Dergisi'ne bir yıl kadar bir süre gider gelirdi. Daha önce akşam Milliyet Gazete'ne çalışmış bir haberci olarak çeşitli çevrelerle ilişkisi olduğu ve dergiye haber taşıdığı arkadaşlarım tarafından bana belirtilmiştir. Gelip gittiği sırada kendi yönetiminde bizden tamamen ayrı Strateji adlı bir dergi çıkarıyordu. Dergi çalışanı olarak görev yaptığını bilmiyorum. Görev yaptıysa haberlerde imzası vardır. TSK ve Kuzey Irak'a silah uydurması. Soruldu. Tuncay Güney, Veli Küçük'le birlikte olduğu dönemde Doğu Perinçek'in referansıyla Aydınlık Dergisi'nden bazı muhabirlerle Kuzey Irak'a gittiklerini, Habur'da JITEM'den subayların da yanlarına geldiğini, arkalarında silah yüklü araçların olduğunu öğrendiğini, gümrükte Veli Küçük'ün de tanıdığı Ali Balkan Mete, Cemal Karaman'ın bulunduğunu, gümrük geçişlerini müdür Cemal Karaman'ın yaptığını, JITEM subayları ve gazeteci arkadaşlarıyla birlikte Kuzey Irak'a geçtiklerini beyan etmiştir. Ali Balkan, Mete ve Cemal Karaman'ı tanıyor musunuz? Tuncay Güney sizin referanslarınızla mı Kuzey Irak'a gitti? Bu konu doğruysa amacınız neydi? JITEM'den subaylarla Kuzey Irak'a silah götürülmesi konusundan ne şekilde haberiniz var? Bu ne amaçla yapıldı? Cevap: Bu soru Ergenekon operasyonu denen tertibin hedeflerini sergilemektedir. Emniyette çeşitli emniyet mensuplarıyla görüşmelerde ve el konan belgelerle ilgili çuvalların açılmasında bu soruda olduğu gibi soruşturmayı yürüten ekibin şöyle yönlendirildiklerini gördüm. Türk ordusunu ve İşçi Partisi'ni bir suç örgütü olarak göstermeye çalışmak, ordunun içinde suç arama heyecanı. Bu ifade mantıktan ve en ilkel bilgilerden yoksun olanları bile kandıramaz. Türk ordusunun Kuzey Irak'a Barzani ve Talabani'ye silah götürmek, hele hele PKK'ya silah götürmek için Doğu Perinçek'in referansına ihtiyacı yoktur. Dipnot: Kuzey Irak'a Doğu Perinçek'in referansıyla 24 bin adet götürdüğü iddiası Genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlandı. Avukatım Hüseyin Gökçe Arslan'ın 7 Mayıs 2008 günkü başvurusu üzerine Genelkurmay Başkanı namına Ceza Hukuk İşleri Müdürü Hakim Albay Orhan Önder'in yazdığı Adalet Müşavirliği 3050-37-08 OÖ900-17316 sayılı ve 20 Mayıs 2008 tarihli resmi yazıda aynen şu cevap verilmektedir. 1. İlgili gerekçeyle kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında basında da yer alan JITEM'de görevli subayların Kuzey Irak'a silah sevkiyatı yaptıkları ve bunlardan bir kısmının terör örgütüne teslim edildiği yönündeki iddia hakkında bilgi istenmektedir. 2. Saddam ve PKK nedeniyle Türkiye tarafından yardıma muhtaç insanlara zaman zaman insani yardım yapılmıştır. Ancak terör örgütüne silah verilmesi tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Soruldu: Tuncay Güney beyanında arkalarında silah yüklü araçlarla Kuzey Irak'a geçtikten sonra Barzani'ye 12 bin, Talabani'ye 12 bin adet silah verildiğini, bu silahların içinden 6 bin adedinin ayrılarak Talabani'nin adamları ve binbaşı Tamer'le birlikte Kale Dizar isimli Komünist Parti binasında PKK'lı Cemil Bayık'a teslim edildiği beyan etmiştir. Sizin bu olaydan haberiniz oldu mu? Silahların ne şekilde teslim edildiğini biliyor musunuz? İddialar hakkında ifadenizi veriniz. Cevap: Silah götürme olayı uydurulmuştur ve tertibi ortaya koyan iddiadır. Gazetelerden okuduğuma göre götürülen silah 24 bin adet. Bir general arkadaşımla hesabını yaptık. 120 ton ediyor. Silahların aralıklı istiflendiği dikkate alınırsa ancak 12 tane tır taşıyabilir. Üstelik bu silahların bir binanın içinde teslim edildiği iddiası Tuncay Güney'e ifade yazdıranların hazırlıksız olduklarını ve tertibi iyi düzenlemediklerini gösteriyor. Bu konu derhal Türk Silahlı Kuvvetlerinden sorulmalıdır. Burada TSK'yı PKK'ya silah götüren bir kurum olarak suçlamak gibi ancak SİHA ve Mossad türünden kuruluşlara yakışan TSK'yı sırtından hançerleyen bir amaç sırıtmaktadır. Doğu Perinçek ve İşçi Partisi'nin 40 yıllık geçmişlerinde terörle ilgili hiçbir suçlamayla karşılaşmadıkları en başta kamu makamları ve emniyet tarafından bilinir. Bu konuda çok sayıda emniyet raporu vardır. Takdim ederiz. PKK, AKP ve bölücülük. Soruldu: Devletimizin güvenlik güçlerinin mücadele verdiği PKK Kongre Gel terör örgütünü bir terör örgütü olarak görüyor musunuz? Cevap: Bölücü bir terör örgütüdür. Vatanımıza, milletimize karşı hain bir mücadele içindedir. 1975'te MİT tarafından kurulmuş, 1980'de Suriye muhaberatının kontrolüne geçmiş, 1990'da ABD'nin Irak'ı bölmesi sonucunda bir kesimi Kuzey Irak'ta ABD'nin kontrolüne geçmiş ve iki başlı hale gelmiş. 1998'de APO'nun Türkiye'ye SİHA marifetiyle teslim edilmesinden sonra bütünüyle ABD'nin avucuna girmiştir. ABD tarafından eğitilmekte, silahlandırılmakta ve Türkiye'nin üzerine sürülmektedir. Soruldu: Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Emin Gürses'in 29 Ocak 2008 günü saat 9.50 sıralarında Devrim Sevimay isimli şahısla yapmış olduğu telefon görüşmesinin bir bölümünde Zekeriya Öztürk hakkında konuştuktan sonra "Bu adamın Perinçek'le ilgili bir ifadesi var, okudum. Vallahi bir kağıt verdiler bana, okudum onu. Kağıt 2 saat sonra silindi. Vallahi neler diyor biliyor musun? Türkiye'deki bütün terör eylemlerinin arkasında PKK bağlantılı Doğu Perinçek var" diyor. Böyle ifade verilir mi? Emniyet, bu savcılık bu ifadeyi almış dosyaya koymuş şimdi dediği anlaşılmıştır. Söz konusu telefon görüşmesinde bahsedilen konunun ne olduğu Emin Gürses'e 24 Şubat 2008 tarihinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde sorulduğunda "Mehmet Zekeriya'nın Perinçek hakkında ifade verdiğini duydum. Ben ulusal kanalın Perinçek'e yakın bir kanal olduğunu bildiğim için ulusal kanalı aradım ve ifadeyi bana göndermelerini istedim. İfadeyi aldım ve okudum. Mehmet Zekeriya ifadesinde görüşmede de bahsettiğim gibi yapılan tüm eylemlerin Perinçek bağlantılı olduğu yönünde ifade vermiş. Ben de bunun haksız bir şey olduğunu söyleyerek görüşmede beyan etmiştim" şeklinde açıklama getirdiği anlaşılmıştır. Terör örgütü PKK ile bağlantınızı açıklayınız. Cevap: Zekeriya Öztürk'ün ifadesini ben de duydum ama görmedim. Emin Gürses'in anlattıkları doğrudur. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Abdullah Gül, PKK'nın temsilci olarak atadığını belirttiği DTP yöneticileriyle Çankaya'da siyasal çözüm adı altında görüşmeler yapmaktadır. Tayyip Erdoğan, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu 11 ayrı konuşmada itiraf etmiştir. BOP haritasında Türkiye bölünmüş gösterilmektedir. Bu harita NATO toplantılarında duvara yansıtılmış ve Türk komutanlar toplantıyı terk etmişlerdir. Şu anda ABD'nin patronluğunda Türkiye'de iktidar koltuğunda oturanlar, türban ve diğer konularda PKK ile aynı cephede yer alarak Türkiye'yi federasyona götürme ve bölme planları içinde yer almaktadırlar. Bu uygulama yürütülürken Türk Ordusu ve İşçi Partisi gibi bu planlara direnen askeri ve siyasal örgütlenmelere karşı tertipler düzenlenmekte, psikolojik savaş faaliyeti yürütülmektedir. Soru bütünüyle bu kapsamdadır ve kamu görevinin kötüye kullanılması suçunun açık bir kanıtıdır. Soruldu. Tuncay Güney'den el konulan 03-04-1998 tarihli İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'e şeklinde başlayan ve parti önderliği adına Garzan Eyaleti Karargah Komutanlığı şeklinde biten terör örgütünün mührü bulunan el yazısıyla yazılmış belge içeriğinde, öncelikle parti önderliğimizin size karşı duyduğu güvenin içtenliğini belirterek önderliğimizin devrimci selamlarını iletmek isteriz. Gerçekten de zorlu dava, inanç ve mücadelemiz içerisinde sizin göstermiş olduğunuz özveri ve gerek silahlı, gerek siyasi, gerekse de ekonomik yönden partimize yapmış olduğunuz katkıları kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Yıllardır sömürülen ve faşist TC ordusunun katliamlarına maruz bırakılan Kürt halkının sizin gibi insan haklarına saygılı, cesur ve bağımsızlık mücadelesini yürüten partimize çekinmeden destek çıkan yiğit fertlere ihtiyacı vardır. Zaten sergilemiş olduğunuz pratiksel icraatlarınız parti önderliğimiz ve Garzan Eyaleti Karargah Komutanlığımız tarafından da büyük bir memnuniyetle takdir edilmiştir. Bundan sonraki dönemlerde de partimiz sizinle sır sırta çalışmaktan şeref duyacaktır. Partimiz adına çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımızı sunarız. Devrimci selamlar yazdığı tespit edilmiştir. Okunan belge size ne şekilde geldi? PKK terör örgütüne silahlı ve siyasi ekonomik yönden nasıl destek vermektesiniz? Cevap: Bu belgeyle ilgili olarak 1998 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandım. Bu belgenin düzmece olduğu adli ekspertiz raporuyla saptandı. Devlet Güvenlik Mahkemesi belgenin sahte olduğunu belirterek hakkımda aklama kararı verdi. Daha sonra bu belgeyi düzenleyenler televizyonlara çıkarak sahte belge yaptıklarını kamuoyuna ilan ettiler. Sahte belge düzenlemek için bazı kamu görevlilerince yönlendirildiklerini söylediler. Bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum, kendileri hapis cezasıyla cezalandırıldılar. Tuncay Güney'in o tarihlerde bu belgeyi düzenleyenlerle ilişkide olduğu da daha sonra ortaya çıktı. Bu mektupları düzenleyenler hatırımda kaldığına göre birinin ismi Sami Demirkıran'dır, diğerinin ismi dava dosyasında ve benim Bir Devlet Operasyonu başlıklı kitabımda yer alıyor. Daha önce mahkeme tarafından ifadeler alındı. Orada da bu sahte belgeleri tanzim ettiklerini söylediler ve tutanaklara geçti. Biz 1998'deki duruşmadan sonra yapılan tertibi anlatmak için bu belgeleri çok sayıda basıp kamuoyuna dağıttık. Tuncay Güney'in eline nasıl geçtiğini bilemem. Askeri harita. Soruldu. Yakalanmadığı sonrası İşçi Partisi Genel Merkezi'nde yapılan aramada gizli ibareli 1987-1988, 1988-1989 yılı kış tertiplenmesi, 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı'nın kış tertiplenmesi başlığı bulunan bir harita olduğu, bu haritanın Gürpınar, Başkale gibi bölgeleri kapsadığı, askeri yerleşim yerlerinin yerini gösterdiği tespit edilmiştir. Askeri amaçlı kullanılan belgeyi ne amaçla bulundurmaktasınız? Bu belgeyi başka kimlere verdiniz? Cevap: Bu belgeden haberim yoktur. Bu sorunun bana atılan suçla bir ilgisi yoktur. Genel merkez binamız 7 katlıdır. 50'nin üzerinde oda ve salon vardır. Bana belgenin nerede bulunduğu söylenirse araştırır cevap veririm. Şu an böyle bir belgeyi hatırlamıyorum. 1998 yılındaki yargılamada da buna benzer belgeler suç kanıtı olarak gösterilmişti. Biz bu belgeleri savunmamız sırasında mahkeme dosyasından kopya ederek aldık ve muhafaza ettik. Zaten mahkeme bu belgelerin bulundurulmasının suç olmadığına karar verdi. Abdullah Öcalan ile görüşme. Soruldu. Tuncay Güney 2001 yılında yakalandığında ikametinde yapılan aramada sizin PKK terör örgütü kamplarında Abdullah Öcalan ve terör örgütü üyeleriyle çekilmiş fotoğraflarınız bulunmuştur. Şahıs beyanında kendisinin bir dönem Suriye'ye gittiğini, Kilis Öncüpınar kapısından girerken polislerin kendisine ait çantayı aradıklarını ve Doğu Perinçek ile Abdullah Öcalan'ın birlikte çekilmiş fotoğraflarını bularak aldıklarını, daha sonra bu görüntülerin gazetelerde yayınlandığını beyan etmiştir. Sizin o resimlerinizi kim çekmişti? Tuncay Güney çekmiş olabilir mi? Bu konuda ifadenizi veriniz. Cevap: PKK Başkanı Abdullah Öcalan'la bütün basının en önde gelen gazetelerinin genel yayın yönetmeni ve başyazarları gibi ben de 2000'e Doğru dergisi genel yayın yönetmeni olarak görüşme yaptım. O zaman partinin yöneticisi veya üyesi değildim. Bu görüşmeyle ilgili olarak 4 ayrı dava açıldı. 4'ünden de aklandım. Görüşmeleri fotoğraflı olarak kendi dergimde 4 sayı yayımladım. O görüşmelerde Tuncay Güney yoktu ve bulunamazdı. Çünkü tarih 1990 öncesi ve Tuncay Güney karanlık kimliği dolayısıyla benim yanımda bulunabilecek bir kimse değildir. Görüşmelerde PKK görevlileri de fotoğraf çekti. Bu fotoğrafların PKK ile MİT arasında bir anlaşma sonucu MİT'e verildiğini İsveç'te bulunan Mahmut Baksı'dan öğrendim. O da o sırada PKK kampında bulunan kız kardeşinden öğrenmiş. Fotoğrafların MİT adına Tuncay Güney tarafından PKK yöneticilerinden Lübnan'da teslim alındığını, Tuncay Güney'in gevezeliklerini nakleden arkadaşlarından öğrenmiştim. Bu fotoğraflar gizli değil, zaten ben yayınlamışım. Ancak MİT veya Tuncay Güney'i oraya gönderen kuruluşların bu fotoğraflar karşılığında ne verdiği bir soru konusudur. Ve Doğu Perinçek'e karşı bazı kuruluşların ortak psikolojik savaş yürütmeleri dikkat çekicidir. Hizbullah, MİT ve polis ilişkisi. Soruldu: Tuncay Güney beyanında Doğu Perinçek'in adamı olan muhabir Halit Güngör'ün jandarmada Diyarbakır Hizbullahçılarının eğitilmesiyle ilgili fotoğraflar çekerek Doğu Perinçek'e gönderdiği, ancak fotoğrafların yayınlanmadığı, daha sonra Halit Güngör'ün öldürüldüğünü beyan etmiştir. İddialar hakkında ifade veriniz. Cevap: Tuncay Güney'in beyanında geçen Halit Güngör'ün doğru adı Halit Güngen'dir. Güngen Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü PKK ve Hizbullah'a karşı kahramanca savunan bir arkadaşımızdı. 2000'e Doğru'nun Diyarbakır temsilcisiydi. Hizbullah denen terör örgütünün Diyarbakır emniyeti içine yuvalanmış bazı karanlık odaklarla işbirliği faaliyetini açığa çıkardı, bu nedenle öldürüldü. Halit Güngen'in tespitleri birkaç yıl önce MİT müsteşarı tarafından doğrulandı. MİT müsteşarı Hizbullah'ı kullandıklarını kamuoyuna açıkladı. Bütün bunlar Türkiye'deki bazı karanlık terör faaliyetlerinin Gladio ile ilişkilerini sergileyen acı gerçeklerdir. Sorumlular ortadadır, ancak onların değil onlarla uğraşanların üzerine gidilmektedir. Soruldu: Tuncay Güney anlatımlarında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkması sonrasında Veli Küçük'ün talimatıyla Abdullah Öcalan'ın avukatı Doğan Erbaş ile Doğu Perinçek'in odasında görüştüklerini ve bir toplantı yaptıklarını, bu toplantıda Adnan Akfırat'ın da bulunduğunu beyan etmiştir. Doğan Erbaş'la bu şekilde bir görüşme yapıldı mı? Yapıldıysa neden böyle bir toplantı yaptınız? Görüşmede kimler yer aldı? Cevap: Bu görüşmeyi Adnan Akfırat bilir. Benim odamda kesinlikle bir görüşme yapılmamıştır. Benim ismimin karıştırılması dahi ifadelerin Tuncay Güney'e yazdırıldığını gösterir. Hatırladığıma göre o sıralarda bazı yayın organlarında Abdullah Öcalan'ın İmralı'da Atatürk devrimini savunan açıklamalar yaptığını okumuştum. Hatta PKK yayınlarında da APO'nun Türkiye'nin birliği içinde Atatürkçü bir çözüm savunduğu yer almıştı. Adnan Akfırat Aydınlık Haber Müdürü olarak yanlış bir haber yapmamak için APO ile görüşen avukatı Doğan Erbaş'tan sormuştu. Ayrıntıları Adnan Akfırat bilir. Kaldı ki Doğan Erbaş bir avukattır. Kendisiyle görüşmek suç değildir. Ulusal Kanal. Soruldu: Ulusal Kanal hakkında bilgi veriniz. Cevap: Soruda Ulusal TV deniyordu. Bu soruyu adını bile yanlış bilenler hazırlamış. Ulusal Kanal adı üzerinde milletin kanalıdır. Milletin ve milletin en güvenilir kesimi olan emekçilerin sesidir. Soruldu: Ulusal Kanal'ın kurulmasına finansmanı nasıl ve nereden sağlandı? Cevap: Kaynağı halktan ortaklar bulmak ve gönüllü katkılarla sağlanmıştır. Maliye Bakanlığı'nın görevli denetçileri tarafından birkaç kez denetim yapılmış ve kaynakları berrak biçimde gösterilen, bütün gelir ve giderleri yasallığa titiz bir şekilde dikkat edilerek hesap defterlerine işlenmiş, düzgün muhasebesi nedeniyle kutlanmıştır. Yasa dışı hiçbir ilişkisi ve hiçbir yasa dışı gelir gideri yoktur. Soruldu: Tuncay Güney anlatımlarında Doğu Perinçek'in Ulusal Kanal için Avrupa'dan 500 milyar lira getirdiğini, bu paranın bulunabilmesi için Doğu Perinçek, Ferit İnsever, Haluk Şahin, Arena programından gibi şahısların Almanya, Fransa gibi ülkelere iki kere tur yaptığını, Avrupa'da PKK ve İslami kesimin para toplayabileceğini, ancak Doğu Perinçek'in toplayamayacağını, bu parayı nasıl toplattıklarını bilmediğini, bu şekilde Ulusal TV'nin deneme yayınlarına başladığını beyan etmiştir. İddialar konusunda ifadenizi veriniz. Cevap: Ben Ulusal Kanal yöneticisi değilim. Avrupa'da birçok emekçi ve iş adamı Ulusal Kanal'a ortak olmuşlardır. Bunların hepsi ortaklar kapsamında bellidir. Miktarın toplam olarak ne kadar olduğunu şu an bilmiyorum. Ama kaynağın esas büyük kısmı Türkiye'dendir. Küçük kısmı da Avrupa'daki Türk yurttaşlarımızdandır. Kaldı ki Ulusal Kanal belirtilen miktarın bugünkü rayişte çok üzerinde kaynağı Avrupa'dan bulacak güçtedir. Haluk Şahin'in böyle bir para toplama faaliyetine katılması düşünülemez bile. Tuncay Güney'in hangi amaçla bu ismi verdiği ayrıca ilginçtir. Ben de kaynak bulma faaliyetine katılmış değilim. Ancak ulusal kanalın yöneticisi olarak Ferit İlsever bu çalışmaların içinde olmuştur. İfadenin bu aşamasında doktor raporu işlemleri için saat 10.37'de ifadeye ara verildi. Saat 11.45 sıralarında ifade alma işlemine yeniden başlanmıştır.